Ayrım 24. Siz kimi kandırıyorsunuz? Soner Yalçın. Sayfa 287. 11. Bölüm. Balans Ayarı. 28 Şubat 1997 tarihi siyasi tarihimize postmodern darbe diye geçti. Bugüne kadar askerlerin sivil yönetimlere müdahaleleri konuşuldu, tartışıldı. Peki siviller Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiç darbe yapmadılar mı? İşte Bayar ile Menderes'in gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin ilk postmodern darbesinin öyküsü. İşte Demokrat Parti'nin balans ayarı. 6 Haziran 1950 darbesi. Önce bir iki hatırlatma yapayım. 14 Mayıs 1950 genel seçimler yapıldı. Demokrat Parti sandıktan birinci parti olarak çıktı. 22 Mayıs 1950 Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı oldu. Ve aynı gün DP hükümeti Adnan Menderes tarafından kuruldu. Cumhuriyet tarihinin en önemli sivil hareketinin olduğu bu geçiş döneminde Ankara'da bir dedikodu alttan alta konuşulmaya başlandı. Askerler darbe yapacak. Yüksek Askeri Şura üyeleri toplantı yapıyor. Komutanlar Çankaya Köşkü'ne çıkıp İnönü ile görüştüler. Sivil asker herkes gergindi. Gözler Milli Şef İsmet İnönü'ye çevrildi. İsmet Paşa siyasi kulisleri hareketlendiren orduyu tahrik ediyor iddialarına cevap verme ihtiyacı bile hissetmedi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nafiz Gürman Celal Bayar'ın evine gitti, güvence verdi. Ordu seçim sonuçlarına saygılıdır. 2 Haziran 1950 Menderes kabinesi meclisten güven oyu aldı. Ankara'da tedirginlik sürüyordu. Üstelik Başbakan Menderes'in güven oyunu alır almaz ezanın Arapça okunabileceğini söylemesi tansiyonu hayli yükseltmişti. Kimi çevreler askerlerin artık müdahale edeceğinden emindi. 6 Haziran 1950 beklenenin tersi oldu. Celal Bayar ile Adnan Menderes Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir tasfiye hareketine başladılar. Ordunun üst komuta kademesi tırmanlandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Doğan, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mehmet Ali Ülgen, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Nuri Berköz, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İzzet Aksalur, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Asım Tınaztepe, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Muzaffer Tuğsavul, 3. Ordu Komutanı Orgeneral Mahmut Berköz gibi üst düzey komutanlarla birlikte toplam 15 general ve 150 albay emekliye sevk edildi. Emekli edilenler arasında askeri şura üyeleri Orgeneral Kazım Orbay, Orgeneral Salih Umurtak gibi komutanlar da vardı. Cemal Tural, Kami Akman, Cavit Çevik gibi albaylar vekaleten tümen komutanı yapıldı. Bu tür uygulamalar TSK'da ilk kez oluyordu. DP hükümeti neden böyle büyük bir tasfiye operasyonu yapmıştı? Bir gün başbakanlığa bir albay geldi. Adnan Menderes'le özel bir konuşma yaptı. Üst düzey subayların darbe hazırlığı içinde olduğunu söyledi ve TSK'da büyük tasfiye hareketi böylece başladı. Söylenen buydu. Halbuki kazın ayağı öyle değildi. Bayar ve Menderes ordu içindeki İnönücü paşaları tasfiye etmek istemişti. Peki niye? Orduda İnönücülük ne anlama geliyordu? DP'nin kurulmasını, seçime girmesini, hükümet olmasını İsmet İnönü sağlamamış mıydı? Orduda Atatürk'ü, İnönü'yü sevmeyen bir subay olabilir miydi? TSK tasfiyeleri ardında iki eski subay vardı. İkisi de seçimlerden kısa bir süre önce TSK'dan istifa etti. İkisi de üniformalarını çıkarır çıkarmaz DP'den aday olup meclise girdi. Bunlardan biri emekli kurmay albay Seyfi Kurtbek, diğeri ise emekli korgeneral Fahri Belen'di. Fahri Belen hemen Bayındırlık Bakanı yapılmıştı zaten. Seyfi Kurtbek ise askeri kıyım operasyonundan sonra sırasıyla Ulaştırma ve Milli Savunma Bakanlığı'na getirilecekti. Burada bir soruya ihtiyacımız var. Bayar ve Menderes bu iki emekli askere sivil rütbeleri ardı ardına neden verdi? Sorunun yanıtı 8 yıl önce de gizli. Yıl 1942, İkinci Dünya Savaşı'nın en sıcak günleri. Seyfi Kurtbek o zaman binbaşı, 1. Ordu İkmal Şubesi'nde görevli. Binbaşı Kurtbek'in adı İsmet Paşa'ya karşı yapılacak askeri darbenin lideri olarak geçiyor. Darbeyi yapacak ekip kendine Hücum Ordusu adını vermişti. Hücum Ordusu aralarına katılması için kime teklif götürdü dersiniz? Dönemin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Fahri Belen'e. Ancak Belen bu teklifi önce reddetmiş ama kapıyı tam manasıyla da kapatmamıştı. Kor General Belen'in bu yapılanma içinde yer aldığını düşünenler onu Ankara Temyiz Mahkemesi 2. Reisliğine atadılar. Kurtbek kurtulmuştu. Tesadüf mi diyelim? Ve yine soralım, İnönücülük neydi? İnönücülük 2. Dünya Savaşı'na katılmamaktı. Gazeteler emekli albay Kurtbek'i Enver Paşa'ya benzetiyorlardı. TSK'yı topyekün değiştireceğini yazıyorlardı. Milli Savunma Bakanı Kurtbek bu kez orduda reform projesi hazırladı. Teklifini Bayar ve Menderes'e kabul ettirdi. Menderes bakan Kurtbek'i öve öve bitiremiyordu. Hatta işi daha da ileri götürüp Sultan 2. Selim'den esinlenerek bu projeye 2. Nizam-ı Cedid adını verdi. Ancak teklif DP'de ayrılıklara neden oldu. En güvendikleri paşa emekli kor general Fahri Belen 28 Ekim'de bakanlıktan istifa etti ve projeyi TSK'daki arkadaşlarına söyledi. Askerler gerildi. İsmet İnönü gelişmelerden rahatsızdı. Hiç kimse kendine göre bir ordu yapamaz diye ilk sert çıkışını yaptı. DP hükümeti bu cerrahi projeyi uygulayamadı. Bu proje ve ardından Kurtbek'in TSK'daki tüm generalleri içe sayan tutum içine girmesi, ordu içinde DP aleyhine bir havanın doğmasına neden oldu. 6 Haziran darbesinde tasfiye edilmeyen tek kuvvet komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nuri Yamut oldu. Üstelik Orgeneral Yamut Genelkurmay Başkanı yapıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilen Orgeneral Kurt Cebe Noyan, DP'nin balans ayarının ideolojik yönünü ortaya çıkarıyor. Kurt Cebe Noyan Paşa Nakşibendi Küçük Hüseyin Efendi'nin müridiydi. Noyan Paşa teğmen rütbesindeyken komutanı Orgeneral Fevzi Çakmak tarafından Küçük Hüseyin Efendi dergahına götürülmüş ve şeyhe intisap bağlanmıştı. İnönücülük tanımının ne olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi. Bayar Menderes TSK'da postmodern darbe yaptıktan sonra 1950 yılının o yaz günlerinde şaşırtıcı bir kararın altına da imza attılar. Türk ordusu savaşmaya Kore'ye gidecekti. İnönücülük neydi? Savaşa katılmamak mı? İki soruyla yazıyı noktalayalım. 28 Şubat 1997 kararları AKP'nin doğmasına ve hükümet olmasına mı yol açtı? Tartışılır. Peki 6 Haziran 1950'deki tasfiyeler 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesine giden yolun başlangıcı mıydı? Evet. Size ilginç bir olay aktaracağım ama önce bazı bilgiler sıralamama izin veriniz. Demokrat Parti'nin ilk genelkurmay başkanı Orgeneral Nuri Yamut'tu. Orgeneral Yamut 4 yıl görevde kaldı. Sonra DP milletvekili olarak meclise girdi. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra yargılanmak üzere Yassıada'ya götürüldü. Orada vefat etti. Orgeneral Yamut'tan sonra Orgeneral Nurettin Baransel Genelkurmay Başkanı oldu. Bir yıl görevde kaldı ama askeri müdahaleye kadar hep Yüksek Askeri Şura üyeliği yaptı. 27 Mayıs'ta emekli edildi. DP döneminin 3. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hakkı Tunaboylu oldu. 1957 yılına kadar görevde kaldı. Tunaboylu 1958'de vefat ettiğinde büyük bir törenle Cebeci şehitliğinde toprağa verildi. DP dönemi genelkurmay başkanlarını yazmaya devam edelim. Ekim 1957, Ağustos 1958 döneminin genelkurmay başkanı Orgeneral Feyzi Mengüç'tü. DP döneminin son genelkurmay başkanı Orgeneral Rüştü Erdelhun'du. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra Yassıada'ya götürüldü. İdama mahkum oldu. Cezası ömür boyu hapse çevrildi. 1964 yılına kadar cezaevinde kaldı. Yukarıdaki bilgilerden sonra gelelim asıl olayımıza. 12 Eylül 1980'de yönetime el koyan Milli Güvenlik Konseyi, 10 Kasım 1981'de devlet mezarlığı yapılması kararı aldı. Kurtuluş Savaşı'na katılan subaylar ve cumhurbaşkanları buraya defnedilecekti. Devlet mezarlığı 30 Ağustos 1988'de açıldı. Hangi komutanların defnedileceğine Genelkurmay karar verdi. DP dönemine kadar Genelkurmay Başkanlığı yapmış tüm komutanların mezarları buraya nakledildi. Sadece Mareşal Fevzi Çakmak'ın mezarı ailesinin isteği üzerine Eyüp Sultan'da Nakşibendi Küçük Hüseyin Efendi'nin mezarının yanında kaldı. DP döneminin Genelkurmay Başkanları devlet mezarlığına alınmadı. Diyeceksiniz ki onlar Kurtuluş Savaşı'na katılmamışlardır belki. Hayır, katıldılar. Nuri Yamut 4 Ocak 1920, Nurettin Baransel 1 Mart 1921, Hakkı Tunaboylu 31 Temmuz 1921, Rüştü Erdelhun 2 Nisan 1921'de Anadolu'ya gizlice gelerek milli orduya katılmışlardı. DP'nin emekli ettiği Orgeneral Nafiz Gürman 8 Şubat 1921'de Milli Ordu'ya katılmıştı. Diğerlerine göre Ankara'ya daha geç geldi ama Gürman Devlet Mezarlığı'na defnedildi. Diğerleri niye yoktu? Devlet mezarlığına gömüleceklerle ilgili kanuna göre bu mezarlıkta bulunacak Kurtuluş Savaşı komutanlarının savaşta asgari tümen komutanlığı yapmış olması gerekiyor. Yasa öyle diyor. Ama devlet mezarlığına defnedilen Salih Omurtak, Nuri Yamut'la aynı dönemde Milli Ordu'ya katılmıştı. Rütbeleri aynıydı ama Yamut alınmadı. DP'nin emekli ettiği Gürman ve Omurtak gibi paşaların mezarlığı devlet mezarlığına getirilirken DP dönemi genelkurmay başkanları neden nakledilmemişti? Hani diyebilirsiniz ki ama onların bazıları yargılandı, hüküm giydi. 1943'te Van'ın Özalp ilçesinde 33 köylünün kurşuna dizilmesi emrini verdiği için Orgeneral Mustafa Muğlalı 20 yıl hapis cezası aldı. Orgeneral Muğlalı'nın naaşı devlet mezarlığında. Peki Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen subaylarından Orgeneral Asım Gündüz niye mezarlıkta yok? 1880 Kütahya doğumlu Harp Akademisi'nde Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Ali İhsan Sabis'in sınıf arkadaşı olan Asım Gündüz, daha önce Şehzade Ömer Faruk Efendi ile Halife Abdülmecid'in oğlu gittiği İnebolu'ndan bir kere geri çevrildikten sonra 1921'de albay rütbesiyle Kurtuluş Savaşı'na katılmış, Atatürk'ün isteğiyle Batı Cephesi yani İsmet İnönü'ye kurmay başkanı olmuş, bu görevdeyken Sakarya Savaşı'nda bulunmuş, büyük taarruzun planlarını hazırlamış ve yürütmüş, İnönü'nün planı yerine kendi yaptığı değişiklik Atatürk tarafından kabul edilmiş, büyük taarruz sonrasında general olmuştu. Madem yasa öyle diyor, o halde Asım Gündüz Paşa niye mezarlıkta yoktu? Yoksa yazdığı kitaplarda sürekli İsmet İnönü'yü eleştirdiği için mi? Neyse, sonuç bu işlerin unutulmuşlukla, hapislikle, rütbeyle aslında pek ilgisi yok. İşi kılıfına uydurabilirsiniz fakat amacını gizleyemezsiniz. 27 Mayıs 1960'ta Üsteğmen, yüzbaşı rütbesinde olan askerler 1988'de Genelkurmay'ın üst tepesindeydi. DP dönemini yakından yaşamışlardı. Yanisi şu, asker unutmaz. Unutmamışlardı. 12. Bölüm Magazin Haberleri. Herkes magazin haberlerini eleştiriyor. Eleştiri zamanla magazin düşmanlığına dönüştü. Bu televole kültüründen kitlelerin nefretinin haklı sebepleri de yok değil hani. Örneğin manken oyuncu Eylem Şenkal, şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in kızı mıydı? Mankenin büyük şairin kaçamak aşkından çocuğu olduğu iddia edildi. Günlerce bu saçma soru tartışıldı. Korkmazgil ailesinin özel yaşamı darmadağın yerlere saçıldı. Büyük Ozan ve ailesi sansasyonel haberlere malzeme yapıldı. Haksızlık değil mi bu? Haksızlık değil mi aslında onların romanlara, filmlere konu olacak aşkına? Gelin size şair Hasan Hüseyin ile öğretmen Azime'nin tertemiz aşk hikayesini anlatayım. Bu aşka leke sürmeye çalışanlar utansın. Tarih 3 Haziran 1963, yer Uşak, akşam saatleri. 30 yaşındaki Azime Karabulut Uşak Lisesi'nde edebiyat öğretmeniydi. Evliydi, eşi Hulusi ilköğretim müfettişiydi, bir aydır evinden uzaktı, Eşme'deki okulları denetliyordu. İki çocukları vardı, oğulları 4 yaşındaki Ufuk ve kızları 2 yaşındaki Barış. Çocukların karnını doyurup uyuttuktan sonra bahçeye çıktı Azime. Türlü türlü kuşlarla bezeli yörük kilimine bağdaş kurup oturdu. İçi sıkkındı, neden olduğunu bilmiyordu. Kalktı kuyudan su çekip çiçeklerini suladı. Saatler gece yarısını gösteriyordu. Hala uykusu yoktu. Evin salonundaki radyoyu açtı. Sürekli kanalları değiştirdi. Birden, kanallardan birinde bir haber. Büyük Türk şairi Nazım Hikmet öldü. Donup kaldı. Kendine gelince bahçeye zor attı kendini. Çocukluğundan beri şiirlerini her yerde arayıp okuduğu büyük şair ölmüştü işte. Sessizce ağlamaya başladı. Öksüz kaldığını hissetti. O anda aklına son dönemlerde sık sık okuduğu, korkusuzluğunu Nazım Hikmet'e benzettiği bir şairin adı geldi. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin adını ilk 1959 yılında Dost dergisinin Şubat sayısına yer alan Ağustos şiirinde görmüştü. Azime öğretmen o gece ayın ve yıldızların altında Hasan Hüseyin ve Nazım'dan şiirler okudu. Şafak sökmeye başlayınca korktu. Ya Nazım Hikmet gibi Hasan Hüseyin'i de yok ederlerse, ya sustururlarsa... Kızı Barış'ın sesiyle kendine geldi. Sabah olmuştu. Çocuklarıyla kahvaltı yaptı. O gün okulda ders yılı sonu sınavları vardı. Okula gitti. Acısını konuşacak kimsesi yoktu. Eve dönerken kararını verdi, Ankara'ya gidecekti, Hasan Hüseyin'i görecekti. Hiç tanımadığı, yüzünü görmediği, kim olduğunu bilmediği bir şairin elini tutacak, ona yalnız olmadığını söyleyecekti. Bir de merakı vardı, kanını tutuşturan, sıcaklığı yaratan bu şiirlerin arkasındaki adam kimdi? Hemen o akşam gidecekti, gitmeliydi, yarın geç olabilirdi. Barış'ı omzuna aldı, Ufuk'un elinden tutup tren istasyonunun yolunu tuttu, kanatlanmış gibiydi. 5 Haziran sabahı Ankara'daydı. Ankara kocaman bir kent. Hasan Hüseyin'i nasıl bulacaktı? Solcu şairi kim bilirdi? Olsa olsa Türkiye İşçi Partililer. Polise sordu. Tip genel merkezi neredeydi? Polis tarif etti. Parti binasından içeri girerken heyecanlandı. Saçlarının dibi, burnunun ucu terledi. Barış kucağında, Ufuk yanındaydı. Partililer bu manzara karşısında şaşırdı. Şairin nerede olduğunu bilemediklerini söylediler. Tam çıkacakken adını sonradan öğreneceği şairin yakın arkadaşı Kemal Çiftler'le karşılaşması hayatının yönünü değiştirecekti. Hasan Hüseyin'in 2 hafta önce Ankara'dan gitmişti. Ne zaman geleceği belli değildi. Azime tren istasyonunun yolunu tuttu, Uşak'a döndü. Temmuz ayının sonu, 27 Temmuz. Hasan Hüseyin'den mektup vardı. Azime Karabulut merhaba. Mektup 5 sayfaydı. Sana ve senin gibi duyup düşünenlere binlerce selam. Sizlere layık olamamak korkusuyla titrediğimi duyuyorum. Ah ne iyisiniz, ne yiğitsiniz sizler. Azime şaşkındı. Hem mektuba hem de coşkun bir sel gibi akan mektuptaki dizelere. Heyecandan ağladı. Hemen oturup yanıt yazdı. Bir de oğlu ve kızıyla çekilmiş fotoğrafı koydu zarfa. Yanıt gecikmedi. Üstelik o da bir fotoğraf göndermişti. Azime Hasan Hüseyin'i o fotoğrafta gördü ilk. Gür beyaz saçları, basık izlenimi veren burnu. Heyecandan titriyordu. Yanıtını beklemeden ardı ardına mektuplar yazdı. Hasan Hüseyin de ilgisiz değildi. Şairin ikinci mektubu "Sevgili Azime" diye başlıyordu. Üçüncü mektubunun tarihi 7 Ağustos 1963'tü. Şair mektubunu saat 3'te kaleme almıştı. Ve mektup "Benim Azimem" diye başlıyordu. Seni sevdim, seviyorum. Seni anlayarak seviyorum. Bunu bugün söylüyorum sanma. Ben sevmem böylesi laflar etmeyi. Hele hiç sevmem mektup yazmayı. Seni seviyorum diyorum, anlıyorsun değil mi? Bu benim için zor bir itiraf. Sen biraz yarınımsın benim. Biraz değil, yarınımsın Azime. Sana Azimem diyorum, anlasana. Seni anlayarak seviyorum Azime. Düşün ki yüzünü görmedim daha. Kimseden de sormadım seni. Seni kendi sözlerinle tanıyorum. Bir de yolladığın resimden. Geç mi kaldık? Yo, bu da bizim gerçeğimiz. Şairin son mektubundan sonra Azime bir yol ayrımına geldi. Kaçışı yoktu, koşa koşa polis karakoluna gitti. Telefon sadece karakolda vardı, sesini duymak istiyordu sevdiği adamın. Akis dergisini aradı, Hasan Hüseyin dergide redaktör olarak çalışıyordu. 20 dakika bekledi telefonun bağlanmasını. Sonunda bağlandı. Kendini su içinde hissetti, terden sırılsıklandı. Korkuyordu, ya sesim çıkmazsa? Toparlandı hemen. Sonunda konuşuyor muyuz? Senin sesin mi bu? Evet benim. Ben Hasan Hüseyin Korkmazgil. Bu kadar sıcak mıydı sesin? Ufak bir kahkaha sesi. O sıcak gülüş aklını başından aldı Azime'nin. Ama yine de kontrolü kaybetmek istemiyordu. Şiirini, yazdıklarını yıllarca izlemek başka, giderek sevmek de başkaydı ama... Evliydi. 2 küçük çocuğu vardı ve 30 yaşındaydı. Şair atla gel, çocuklarının yanına al gel, yeni bir hayat kuralım diye ısrar ediyordu. Fısıltıyla düşüneceğim diye telefonu kapattı Azime. Ter içindeydi, bitkindi. Eve dönerken gömlek cebindeki şairin fotoğrafını çıkarıp baktı. Ağladı. Hasan Hüseyin'i sevmekle şimdiye dek sahip olduğu sevgileri yitirecek miydi? Birkaç gün Azime ne mektup yazdı ne telefon etti. Şair Hasan Hüseyin ise mektup yazmayı sürdürdü. Gel diyordu hep, gel birlikte düşünelim. Azime çocuklarını düşünüyordu, kocasını düşünüyordu. Anlayabilecek miydiler bu aşkı? Kocası onuruna yedirip de haydi git diyebilecek miydi? Ya babalar, anneler, akrabalar, göze almak kolay mıydı çekip gitmeyi? Günler boyu kendini kırlara attı, deliler gibi dolaştı akarsu kıyılarında, pınar başlarında. Ürpererek uyandığı rüyalar gördü. Artık dayanamıyordu. Kararını önce ailesine açmaya karar verdi. Kardeşleri ilkokul öğretmenleri Necati, Ömer, Mustafa ne olursa olsun yanında olduklarını söylediler. Babası pek sesini çıkarmadı. Annesi insanın başına kar da yağar, boran da savrulur dedi, yüreklendi. Hemen koşup telgraf çekti sevdiğine. Geliyoruz. 17 Ağustos 1963. Yer Ankara tren istasyonu. Azime'nin kalbi duracak gibi. Annelerinin içindeki yangından habersiz çocuklar sevinçliydi yine Ankara'ya geldikleri için. Tren istasyona girdi. Azime'nin yüreği kıpır kıpır şiirle başlayıp mektupla devam eden bir sevdanın peşinden koşup Ankara'ya geldiğine inanamıyordu. Üstelik daha yüzünü bile görmemişti sevdiceğinin. İşte gördü o Nazime. Gri kabarık saçları, genç enerjik yüzlü, ince bedenli bir adam telaşla tren vagonlarına bakıyor. Emindi, kesin bu o dedi içinden. El sallarken utanarak seyretti aşkını. İnce dal gibi boylu poslu bir adamdı şair. Azime telaşlıydı. Bu kez iki elini de sallamaya başladı. Hah, o da gördü işte, göz göze geldiler. Tren istasyonunun lokantasına oturdular. Çocuklar kendi aralarında oynuyordu. Sessizliği Azime bozdu. Yalnız mısın? Hasan Hüseyin güldü. Ara sıra Hollandalı bir kızla. Azime'nin yüzü düştü. Şair ekledi. Hiç canım, çilli bir kız işte. Gün boyu Ankara'yı gezerek sohbet ettiler. Azime çocuklarla Ulus'taki Buhara Otel'e yerleşti. Sohbetleri sabaha kadar otel lobisinde de sürdü. Ertesi gün yine buluştular. Birbirlerini tanımaya çalışıyorlardı. Azime henüz eşinden ayrılmadığı için o ilk ziyarette Hasan Hüseyin'in elini bile tutmadı. Birkaç gün sonra Uşak'a döndü. Okuldaki görevini sürdürdü. Bu arada zor bir süreç sonunda eşinden boşandı. Sadece evinde değil, Uşak'ta da sorunlar çıktı. Edebiyat öğretmeninin bir solcu şaire aşık olması halk arasında yer yer öfkeli çıkışlara neden oldu. O aşkının arkasında dimdik durdu. Uşak'ta sorunlarla boğuşurken 10 Haziran 1964 günü hayatını değiştirecek teklifi aldı. Hasan Hüseyin evlilik teklif etti. Aynı gece çocuklarla yine Ankara'nın yolunu tuttu. 11 Haziran'da Altındağ evlendirme memurluğunda evlendiler. Törende sadece 5 arkadaşları vardı. Azime çocuklarını alıp Ankara'ya yerleşti. Bir yıl sonra oğulları Temmuz doğdu. Ve Azime, eşi Hasan Hüseyin ve çocukları Ufuk, Barış ve Temmuz'la kirletilmemiş mutlu bir hayat yaşadı. Azime Korkmazgil'in aşkı bugün hala ilk günkü heyecanla sürüyor. Şimdi soruyorum size, böylesi bir aşkı kirletmeye kimin hakkı var? Portre, şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 376 gün yoğun bakımda kaldı. 4 Mart 1927 tarihinde Sivas Gürün'de doğdu. Annesi Gülşan. Babası 1898 doğumlu Nalbantoğlu Şükrü. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde savaştı ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'na katıldı. İstiklal madalyası vardı. Kurultay İlkokulu'nda hademelik yapıyordu. Şairin 7 kardeşi vardı. Tek okuyan sadece o oldu. İlkokulu babasının hademelik yaptığı okulda okudu. Ortaokula gidemedi. Ziraat Bankası şubesinde getir götür işlerinde çalışmaya başladı. 20 Kasım 1979'da öldürülen Doktor Necdet Bulut'un babası bankanın müdürüydü. Hasan Hüseyin'le yakından ilgilendi. Parasız yatılı okul sınavlarına girmesini sağladı. Sınavın yapıldığı Sivas'a gitmek için komşularından ödünç alınan ayakkabıyla 60 kilometre yolu yürüyerek gitti. Kazandı. Niğde Ortaokulu ve sonra Adana Erkek Lisesi'nde okudu. Okulda dünya edebiyat klasikleriyle tanıştı. Şiir yazmaya başladı. Gazi Eğitim Enstitüsü'nü bitirip Türkçe öğretmeni oldu. Kahramanmaraş Gökşin'e öğretmen olarak atandı. Nazım Hikmet şiirlerini okuduğu için ihbar edildi. 1951'deki TKP davasına dahil edildi. 3 yıla mahkum oldu. Bütün kamu hakları elinden alındı. Elbistan ve Nevşehir cezaevlerinde yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra ekmek parası kazanmak için İstanbul'a gitti. Bu kez askere alındı. Üniversite mezunu olmasına rağmen er olarak 27 ay askerlik yaptı. Askerlik dönüşü baba ocağına döndü. Kahvelerde kara kalem portre ressamlığı yaparak, tabela boyayarak ve okur yazar olmayan ailelerin asker mektuplarını yazarak geçimini sağladı. Şiirden hiç kopmadı. İlk şiiri 1959'da Dost dergisinde çıktı. Ayrıca yazdığı iki oyun radyoda piyes oldu. 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra Türkiye artık değişti diyerek Ankara'ya yerleşti. Akis dergisinde düzeltmen redaktör olarak çalıştı. Basın İş Sendikası'nın genel sekreterliğini yaptı. Doğan Avcıoğlu'nun çıkardığı Yön ve Tipin yayın organı Sosyal Adalet Dergisi'nde makaleler yazdı. İlk kitabı Kavel 1963 yılında çıktı. Yeditepe Şiir Ödülünü kazandı. Sadece şiir değil, mizah öyküleri de yazıyordu. 1966 yılında Kızılırmak kitabından dolayı yargılandı, beraat etti. 1968'de Forum dergisini satın aldı, ancak dergi uzun ömürlü olamadı. 1969 seçimlerinde Çorum'dan tip milletvekili adayı oldu, kazanamadı. Partide güler yüzlü sosyalizmin öncüsü Mehmet Ali Aybar'a yakındı. 1973 yılında çıkardığı Acıyı Bal Eyledik şiir kitabıyla daha da ünlendi. Şiirleri Nazım Hikmet'in yazdıklarıyla karşılaştırıldı. Nazım'a hiç söz söylemedi ama Fazıl Üstünü Dağlarca'yı sevmediğini açıkça söylüyordu. Ahmet Muhip Dranas'ın şiirlerini beğeniyordu. 1983 yılında evinde çalışırken beyin kanaması geçirdi. 6 ay hastanede, 6 ay evde yoğun bakımda kaldı. Yakın arkadaşı beyin cerrahı Doktor Yücel Kampolat ilgisini arkadaşından hiç eksik etmedi. Azime Korkmazgül bir gün bile kocasının başından ayrılmadı. Ancak kurtarılamadı. 26 Şubat 1984'te hayata gözlerini yumdu. Mezarı Ankara Karşıyaka mezarlığındadır. Hasan Hüseyin gibi omurgalı aydınlarımız üzerlerine soru işaretleri oluşturarak yok edilmek isteniyor. Hasan Hüseyin bu içi boş tartışmalardan alnının akıyla çıkmıştır yine. Aksi söz konusu olsaydı ne olurdu sanki? Hasan Hüseyin'in şiirleri yara mı alırdı sanıyorsunuz? Saçmalık. Ne bileyim işte, Yaşar Kemal'in aşkları onun büyük yazarlığına gölge mi düşürür sanıyorsunuz? Aksine onu daha da büyütür. Neden magazin gibi hayatın renklerinden, hoşluklarından bahseden bir gazetecilik öç alma mekanizmasına dönüştürüldü? Magazin kötü değildir, ancak içeriği giderek yozlaşmaktadır. İnsanların özel hayatlarının hoyratça kullanılması magazin değildir. Magazin insan yaşamının süsüdür. Son dönemdeki deyimiyle seviyeli olursa. Bunu birçok biyografi anı kitabında da görebiliriz. Yaşar Kemal'in Aşkları. Gülriz Rure'nin Kıldan İnce, Kılıçtan Keskince kitabını okumamıştım. Doğan Kitap yeni baskısını yapınca görme fırsatı buldum. Kitabın hem içeriğinin zenginliği hem de tatlı üslubu beni hayretler içinde bıraktı. Evet, Gülriz hanımefendi benim nazarımda usta yazar mertebesine ulaşıverdi. Arkasından birinci kitabın devamı Bir An Gelir de bir çırpıda okudum. İkinci kitap da benzer güzellikteydi. Her iki kitapta özellikle tiyatro dünyasına ait bilmediğim onca tatlı, acı olayı öğrenmemi sağladı. Gülriz Sururi yazarken hiç sakınmıyor. Ne güzel, kitapta Yaşar Kemal'le ilgili bir anısını kaleme almış. Gülriz Hanım daha gencecik bir tiyatrocu. Bir gün Taksim'den dolmuşa biniyor. Bir genç sürekli kendisine bakıyor, hatta ileri gidip biraz da sıkıştırıyor. Gülriz Sururi telaşla dolmuştan iniyor. O genç de arkasından. Birkaç adım atıyor ki boylu boslu genç adam arkasından ''Hişt, küçük hanım, tanışabilir miyiz?'' diyor. Esmer delikanlı olumsuz yanıt alınca da öyle hemen pes etmiyor. Ancak polis çağırırım sözünü işitince takibe son veriyor. Gülriz Sururi kendi deyimiyle bu Anadolu çapkınının adını sonradan öğreniyor. Yaşar Kemal. Hoş, tatlı bir anı, keyifle okudum. Yaşar Kemal'le ilgili benzer bir anıyı Mualla Eyüboğlu An Hegger'in Hitit Güneşi Doğan Kitap adlı kitabında okuyunca ne yalan söyleyeyim biraz şaşırdım. Yaşar Kemal, Sabahattin Eyüboğlu ile Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun kız kardeşi Mualla Eyüboğlu'na aşık olmuştu. Hem de ne aşk. Yaşar Kemal'i ben Hasan Oğlan'dan Ankara'ya Sabahattin ağabeyimi ziyarete gidip gelirken tanıdım. Ağabeyim tanıştırdı bizi. O zaman Göyceli derdi kendisine. Daha Yaşar Kemal olmamıştı. Tertemiz, yürekli, mütevazi bir gençti. O yıllar aşık oldu bana. Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni muhabiri Yaşar Kemal, aşkı Mualla Eyüboğlu'na röportajlar için gittiği Doğu ve Güneydoğu'dan mektup üstüne mektuplar gönderiyor o yıllar. Seni çok seviyorum. Konuşamayacak, 7 yaşında bir çocuk kadar, utanacak kadar. Sevmek çok iyi bir şey. Dünyada bundan daha iyisi olamaz. Bana öyle geliyor. Ben sevgiden daha tatlı şey bulamadım dünyada. Ben seni seviyorum. Bunun ömrümün sonuna kadar devam etmesini istiyorum. Buna sen de yardım edersen çok iyi olur. 15 Mayıs 1951 Diyarbakır. Yaşar Kemal gibi bir edebiyatçı aşkına şiirlerde yazmaz mı? Sen benim yüreğimin sıcaklığına dayanamazsın. Yakar kavurur da kül eder sevdiğim, kül eder. Ama benim derdim çaresiz, halim yaman. Sevdam beni öldürür, sevdam beni deli eder. 4 Haziran 1951. Sonra ne olur? Sonra Yaşar Kemal aşkına karşılık bulamaz. Mualla Eyüboğlu Robert Anheger'le birlikte olmaya karar verir. Yaşar Kemal son mektubunu yazar. Tabii hitap da artık değişmiştir. Mualla kardeşim, mektuplarımı hazırla, bir gün aldırırım. İstersen bendekini gönderirim sana. Ne yapalım, sağlık olsun. Selam kardeşim, sana hiç gücenmedim. Gerek mektuplar gerekse Mualla Eyüboğlu'nun Yaşar Kemal değerlendirmesi edebiyat dünyasında hayli büyük polemiklere neden olacak gibi gözüküyor. Tilda'yı Yaşar'la evlenmesinden çok önce ortak Yahudi arkadaşlarımız vasıtasıyla tanıdım. Çok hoş bir hanımdı, çok bilgiliydi. Hakiki İstanbul burjuvazisindendi. Doktor bir kocası vardı, Afrika'da görevliydi. Tilda yalnız yaşardı İstanbul'da. Çok sık görüşürdük o sıralar. Yaşar'la evlenmelerinden sonra hiç görüşemedik maalesef. Çok zarif bir hanımdı Tilda. Benim tam zıddımdı yani. O kadar değişik tipleriz ki. Sonradan çok düşünmüşümdür. Yaşar'ın bana duyduğu şey sahiden aşk mıydı diye. Tilda ile evlenen bir adam nasıl olur da beni beğenir diye. Belki benim memlekete hizmet idealizmiyle yanıp tutuşmamdan etkilenmiştir biraz. Belki de benimle evlenerek Sabahattin ağabeyimden dolayı bazı çevrelere daha kolay girebilirim diye düşünmüştür. Eh ne bileyim, İstanbul'daki belli çevrelere girmenin özlemini duyardı işte. Kolay mı canım onun için? Çukurova'dan kalkıp gelmek buralara ve bir yazar olarak tutunmaya çalışmak. Yaşar dünya çapında bir edebiyatçı olmasını Tilda'ya borçludur. Kitaplarının yabancı dillere tercüme edilmesinden bütün o beynelmilel ilişkilerin kurulmasına kadar. Başta da söylediğim gibi ben anı okumaya bayılıyorum. Yaşar Kemal sonunda aşkına kavuştu. Tilda Hanım'la evlendi. Ancak Tilda Kemal 17 Ocak 2001 tarihinde vefat etti. Yalnızlığa dayanamayan Yaşar Kemal bir yıl sonra 1 Ağustos 2002'de Ayşe Semiha Baban'la evlendi. Şimdi bu magazin haberi çirkin mi? Üstelik bu özel hayat yaşayanlar tarafından kaleme alınmış. Madem magazin haberleri yazıyoruz, devam edelim. Üstelik kimi zaman magazin haberleri öğretici de olabilir. Örneğin. 24. ayrımın sonu, sayfa 302.